Merhaba, ben Nil. Kendi kendime sorduğum bazı soruları, üzerine kafa yorduğum sorunları, doğrusu yanlışı var mıdır karar veremediğim konuları, bazen de sadece merak ettiklerimi arkadaşlarıma soruyorum. Hepimizin alışık olduğu sana fikrini soran oldu mu kalıbına inat, sana soran oldu diyorum. Bugün Canan'ı arıyorum.
Yok.
Hello. Ne yapıyorsun?
İyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Azıcık daha yüksek ses konuşman lazım.
Tamamdır. Duyuyor musun?
Duyuyorum,
İyiyim.
duyuyorum. Hoş geldin Canan Pehlivanoğlu.
Kaç bulduk?
Bize anlatabilir misin Canan kimdir?
Canan kimdir? Canan Pehlivanoğlu. Bu kaç yaşındayım şimdi? 38 yaşındayım. 39 yaşındayım. Sağlam bir oğlak burcuymuşsunuz. Doğuştan stratejist olduğunu iddia eden böyle encümen, şu anda maalesef encümen olan bir reklamcı, kadın, insan, dünya vatandaşı.
Ne güzel bir tanımlama. Ben şimdi çok uzun zamandır ara vermiştim podcast'ta. Sanırım en son Temmuz başı yaptım. Ama geri dönüşümü senle yapıyorum. Muhteşem olacak.
Süpermiş, ne mutlu bana.
Şimdi ilk sorumla başlıyorum.
Buyurun.
Şimdi böyle özellikle sosyal medyada bir kendini övme durumu var ya insanlarda. İşte efendim ben 4 dil biliyorum. İşte şu kadar ülke gezdim. İşte şunu yaptım falan, böyle bir ekstra bir övme durumu. Kimisi de diyor ki işte ben de Boğaziçi mezunuyum ama şu an Süt'e High Life banıyorum. İşte böyle bir herkes kişisel gelişim furyasına uymalı. Herkes her an kendini geliştirmeli. Hatta bu karantina dünyasında daha da arttı bu. Sanki evde oturup kendi başyapıtlarımızı yapmak zorundaymışız gibi bir durum. Yani bu herkes bu kişisel gelişim olayına uymak zorunda mı? Ya da insan kendi yaptığı şeylerle övünülür mü? Yoksa bırak da biz mi seni övelim? Ne düşünüyorsun bu konuda?
Valla bu sosyal medyayla beraber gelen bir hastalık gibi sanırım. Yani hepimiz içine düştük. Ben de düştüm. Ben de böyle zamanında bir ev yaptım. Yaptığım evi insanın gözüne soktum. Çok gezebildiğim pasaportum üstüne çengelli olduğu falan dönemlerde. Gittiğim seyahatleri adım adım kesitler yaptım, paylaştım vesaire. Ama şimdi bakıldığında hani uzaklaşıp bir tık uzaklaşıp baktığımda abi ne gerek var canım? Nereden kime neyi besliyorum desem de böyle yükseğe kendini kötü hissettiğimde bence bu insanların kişisel gelişim için değil de takdir edilmeye
Açlığını.
aklından biraz. Yani siz beni takdir edin. Bakın spor yapıyorum. Siz beni takdir edin. Bakın her sabah 6'da kalkıyorum. Siz beni takdir edin. Bakın ben hem oyuncu hem de çok güzel resim yapıyorum. Siz beni lütfen takdir edin. Ben çok iyi yemek yapıyorum. Yani bunu böyle bir dedikçe sanki sosyal medyada aslında etrafındaki real insan sayısı 10'ken, seni takdir edecek kişi 10 kişiyken, takipçi sayısı 800 kişi olduğunda, 800 kişi sözüne baktığında, 300 kişi baktığında, 350 kişi baktığında sanki sen daha büyük bir kişiye ulaştığını ve umurun olduğunu falan zannediyorsun. Bu bir yanılsama. Yani öyle şey yok. Ben yani kişisel gelişim olduğunu artık bu anlamı düşünmüyorum. Yani o kişisel yanılsamanın bir parçası. Dolayısıyla hepimiz böyle sahneye çıkıp kendi şeyimizi gösteriyoruz, hareketimizi gösteriyoruz. Ben de bir türlü, bakın bunu yapabiliyorum, şarkı çıkabilir miyim falan diye. Hepimizin önüne bir sahne verdiler, sosyal medyada. Çıkmadan edemiyoruz. Bazen küsüyoruz, bazen duyuyoruz. Büyük bir ihtimalle. Gerek yok diyoruz. Günlük hayatımızda daha büyük sorunlarımız oluyor. Bazen de istiyoruz ki herkes bizi görsün, herkes bizi takdir etsin. Bir alkış, alkış istiyoruz yani.
Şey
Bu
sen
insanın bence şan şöhret ihtiyacı.
evet, sen sahne dedin. Melih Ediş'le konuşurken o da vitrin demişti. Ya ikisi de aşırı doğru. Yani hatta mecralar arası vitrinler değişiyor gibi. Hani Facebook'un vitrini
Aynen.
farklı da Instagram'ın vitrini daha farklı gibi.
Tabii yani şimdi LinkedIn'e çıktığında orada başka bir şey çıkıyorsun. LinkedIn'de yazıyorsun ki işte bak ben böyle okuyorum, şöyle ediyorum, böyle araştırıyorum. İşime de öyle hakimim. Var mı benden hakim olan falan diye böyle bir kendine profesyonel de anlatıyorsun. Instagram'da zaman zaman böyle bak ben saçmalayabiliyorum, senin kafasına işte kuş atıyorum, işte önemli değil bilmiyorum falan diye böyle kendine eğlendirdiğim varsayıyorsun ama bunu eğlenebilirsin ama sohbetine göre siz normal şartlarda yani o şeyde eğlenmeyecek. Hayır sen eğleniyorsun ve eğlendiğini göstermek istiyorsun. Yani bayağı sahne, küt, küt, bankır, saklamanlık yap, karakter, tiyatro karakteri gibi bir haller. Hepimiz yapıyoruz. Yani ben de zaman zaman yapıyoruz. Zaman zaman biliyorum.
Ben de yapıyorum tabii.
Bazıları hiç bilmiyor.
Ama galiba bu paylaşım deliliği dışında yani çok fazla paylaşım yapıyorsundur atıyorum ama ya kendini övme gibi bir derdin yoktur. Gördüğünü paylaşma ve o ilgi arsızlığı sanki ayrı bir yere koyarım onu galiba.
O konuda ne şey mi sanki? Gördüğünü paylaşırken bile bir şey beklediğinde aslında bir nedeni var onun.
Ha, doğru.
Yani sadece oraya yani orada yani o da senin tarzın hani farklı yani bunu yaparken bas bas bağırmıyorsun alkış istediğini göstermek için. Ama portfolyonun nesinde kendi perspektifini ortaya koyuyorsun.
Evet aslında like aldım mı almadım mı diye sonra bakıyorsan ha, aslında.
Bakıyorsun da.
Evet.
Bakmıyorsun yani hani öyle bir şey olsaydı. Bu bir fotoğraf yani ben mesela açıkçası sevmediğimi söylüyorum. Bir fotoğraf koyduğumda 100 like aldım da 200 like aldım da seviniyor mu? Valla seviniyorum. Çok saçma bir şey. Neden sevindim ben de bilmiyorum. Ay ama bak sonuçta ne güzel. Ben geçen gün çünkü mesela yapmıştım arkadaşlar. İşte ne o? İşte ben doğayı seviyorum, fotoğraf seviyorum. Doğa kendimi korusun istiyorum. Benim için biyoçeşitlilik çok önemli. Vesaire vesaire vesaire. Okey. Yani bunu insanlara söylememe gerek var mı? Aslında yok. Ben bir fark yaratabilir miyim ya da farkındalık yaratabilecek kadar önemli bir insan mıyım? Ben de değilim. Ama hiç insanı uyandırsam ne güzel olur falan filan gibi bir kafayla onu oraya koyuyorum. Ama yine hani sanki opinion leader'miş gibi davranmak.
Evet, ya.
Kendime o payı veriyorum yani. Ben bak ben koysam bir gibi bakmışım. İstirelim. Tohum bankasını düşünür falan.
Evet, bir de şey galiba kendimize çok yüklenmeden şeyi kabul etsek daha tatlı yani bunun normalliğini kabul etmek. Evet bizim de küçük alkışlara ihtiyacımız var. Bu dönemin, bu çağın alkışı da bu şekilde oluyor ve biz de ona bir şekilde adapte olduk. En azından senin söylediğin gibi kendi tarzımız gibi, kendimiz gibi kullanabilme şansımız olursa birazcık daha belki bilinçli kullanım, farkındalıklı.
Aynen. Eskiden hani belki tiyatro sahnelerine ya da o ortaya herkes çıkamıyordu. Şu anda ortaya herkes çıkabiliyor ve herkesin kendini ifade etme hakkı var. Bunu senin dediğin gibi bilinçli kullandığın sürece yani şey gibi değil yani bak bugün ne güzelim falan değil. Bu bir başka bir şey. Ama ne istiyorsan çık. Yani bunu dediğin gibi kabul et. Yani alkış almak için de istiyorum. İnsanlar beni görsün diye bildirim. Ve bununla yürüyün. Ama yoksa o özünülmek evet özünülmek takdir. Açınlar. Açın. Yani gerçekten özellikle biz toplum olarak Türkiye'de çok daha açık. Biz takdir edilmeyen bir toplum. Biz annemiz olduğumuzu da takdir etmedi. Edilmez çünkü çocuk takdir edilmiyor. O jenerasyonlarımız yani. Şu anda ne kadar takdir edilmişiz yapıştırıyoruz diyebiliriz.
Bir like bir takdir. Tamam. İkinci soruma geçiyorum. Şimdi bu ara acayip bir aşı gündemi var ya. Şimdi herkesin bu konu hakkında bir yorumu var. Nasıl oluyorsa. Ben bugüne kadar kimsenin bir aşı hakkında konuştuğunu duymamıştım. Ama sanki bir futbol maçı yorumluyormuşçasına. Hani o konuda da bence haddi bilmek lazım. Hani teknik biliyor musun da futbol yorumluyorsun falan gibi şeylere de girilebilir belki ama. Ya bu herkesteki hani doktorlar bile aşı konusunda yönlendirme yapmaya çekinirlerken. Benim alanım değil diyebiliyorlarken. Niye biz ülkece her şeyi bu kadar iyi biliyoruz?
Ya çok garip bir şey anlatacağım burada. Hmm. Bir zaman Rusya'ya gittim. Bak şimdi takdir etmen lazım. Canan Rusya'ya gittim. orada sana dediler ki yani sen şeyi söylediğin zaman tamam ya sakın kimse işte çocuğuna falan bakma. Değil mi? Yani ufakta çocuk gördüğün zaman çocuk güzel mi der falan bakarız ya da üşüyordu, ayağı çıksak, aman neden ayağı çıksak, aman ayak üstünü giydirsin ya falan gibi müdahale etmek zorundasın. Sakın ışıra böyle şey yapmayın. Bu çok büyük bir saygısızlık. Yani kimseye bakmayın, kimsenin çıkıcı yüzüne bunun içine falan müdahale etmeyin. Bu bir saygısızlık. Yani bizde bir sözü dinlemek, dinlemek, kulak vermek falan bunlar böyle kültürel olarak aslında hayatımızda olan şeyler. Dolayısıyla herkesin tavsiye ettiği bir kültür meselesi. Aslında zaten bu daha da fazla artan bir konu. Herkes için niye herkesin fikrini alman gerekiyor. Tek başına ilerlemiyor. Kendi kararlarından sonra başkalarının ne düşüneceğini, şimdi bu mahalle baskısı gibi aslında. Bizim için daha önemli. Bak kolektivist bir şey. Bu kolektivistlikten gelen bir kavram. Yani ben birilerine sormalıyım, birilerini dinlemeliyim. Kendi kararlarını kendim alamam. Zaten bunu alamam da bu arada. Çünkü ben bilimsel bir eğitimden geçmedim. Yani bilimselden kastım işte bilim okumak değil. Yani argümantasyon bilmem, hani savları anlamam, o sav, bu sav, antisav falan hiçbir şey bilmiyorum zaten. Öyle bir desem de yok. Böyle bir eğitim yedim. Dolayısıyla bir şey eleştirme yetişimine sahip olmadığım için sinirin sesi daha çok çıkıyor da diyor sana. Ya da sinir daha güzel damara basıyorsa sinir o tarafa doğru çekebilir. Ben kendi kararımı sinir alamadım zaten bugüne kadar. Sizin bana domates iyi diyorlar. Ben domatesin iyi olduğunu düşünüyorum. Sizin bana domates kötü diyorlar. Ben bir gün domatesin kötü olduğunu düşünüyorum. Yani bunu ben derken tasarımdan bahsediyorum.
Evet, evet. Bir de burada...
Ona göre sürü gibi çekiliyorum. Anladım ki ay domates yiyorum. Ay domates yiyorum. Ay yemiyorum. Güneş kötüymüş. Güneş iyiymiş. Güneşe girip onda çıkmak lazımmış. Hayır 11'miş. 9'muş ya falan.
Kafalar.
Bırak hani aşağıya gelene kadar böyle her konu hakkında bunu çıkartabilirim. İşte çamaşır suyla temizlik yaptık. İşte bu korona döneminde eve gelen günlerde şöyle temizledim. Mesafe, maskeyi öyle tak, maskeyi öyle takma falan filan. Yani bilimsel olmayan her türlü insan icadı şey aşı. Aşı da bu bir cinsi. Ama orada bence daha güzel bir hikaye var. O da şu. Hani böyle konu çok sevgili. Zaten içinden çıktı. Yaptılar mı, yapmadılar mı falan var ya. Yaptım yarasa mı? Yarasadan mı geldim? Gelmedim. Laboratuvarda yapmışlar sonra başlarına bela olmuş. Aslında Amerika'ya içini salmış. Çin'de ondan bilmem ne olmamış falan gibi. Zaten bir dünyasal bir komplo teorisi var. Çok klinik senaryo. Klinik senaryonun ikinci versiyonu da aşı çıkıyor. Yani aşının da bir komplosu var. İnanılmaz. İnanılmak istenen. Belki daha güzel, daha iyi bir senaryo oluyor. Bir yandan da sen maruz kalmıyorsundur ama ben çocuksal sorumluluğu şu an çok maruz kalıyorum. Yeni nükle aşılar var. Doktorların, bazı doktorların yapmaya gerek görmediği. Eski nesil aşılar, kızılcık, kızamık falan onları oluyorsun da. Yeni tipar aşılar. Yani daha yetili kadar test edilmemiş. Bizim üzerindeki etkisini bilmiyorsun. Herhangi bir negatif bir şey neden olacak mı? 10 sene sonra başka bir şey dönüştürmeyi hiç bilmediği aşıktır. Şimdi bu aşılar aslında çok konuşuluyor. Türkiye'de değil aslında dünyada bir grup insan çocuklarına geleneksel aşıları da yapmayı reddediyor. Dolayısıyla bu sağlık ocaklarının ailesi, sağlık ocağı mı? Sağlık ocağı değil, başka bir şey. Aile hekimi.
Aile
hekimi de sen çocuk doğduğun zaman oraya yazdırıyorsun çocuk doğduğunu. Mesela onlar yazıyorlar bir yere. Şimdi çocuk doğduğu diye. Sonra seni aramaya başlıyorlar. Bilmem ne aşısı ne olduğunu diye, bilmem ne aşısı ne olduğunu diye. O aşıları devlet zorunlu tutuyor. Ama bu zorunlu tuttuğu aşılardan kaçan insanlar da var. Dolayısıyla bu aşı karşıtı dünyada bu kadar büyürken, 22 aşılar bu kadar tartıştıksan, üzerinde bir de güzel komplo teorisi hikayesiyle yani yaptılar, aşılar çıkacaklarmış, bir gençle yapmış, aslında bilmem ne yapmış falan diye. Çok güzel hikaye. Bu hikayenin içerisinde konuşacak o kadar çok şey var ki, bir bilimsel yetiden ve eleştiriden tamamen yoksunuz bir Akdeniz, Orta Doğu Akdeniz kültürlü. Sadece Akdeniz ile ilgili aynı zamanda Orta Doğu değil. Muazzam, şenlik yani.
Bir de galiba ben şey de var.
Ben hatta sana söyleyeyim mi? Ben yaptım mı?
Bak şimdi bu podcast'te lütfen bir şey yaratmayalım. Aşı karşıtlığı. Bir dakika. Ya burada sanki şey gibi de hissediyorum. Yani dünya özelinde değil de belki orada da vardır tabii de. Hani kendi toplumumuza bakınca. Ya sanki bir taraf seçmek. Şimdi ben aşıyı onaylamayan tarafta olayım. Ben korona aşısı açısından konuşuyorum. Sonra sanki bu aşıdan kötü bir şey çıksın da ben haklı olayım. Sanki böyle haklı olmak için taraf seçiyor gibi bir durum var. Ya böyle şey oluyorum yani senin o biraz önce aslında sosyal medya sorusuna da bağlanıyor. Senin bu konuyla ilgili bir şekilde etkili olabileceğin herhangi bir yerde bir beyanda bulunman X kişisinin de o tarafa geçmesine sebep olabiliyor. Ve sen aslında bu konuda hiçbir zaman emin olamazsın bir bilim insanı olmadığın için. Hatta bilim insanları da emin olamayabiliyor işte. Ama bir tarafçılık var.
Biz taraftar, doğru bir şeyden bahsediyoruz. Yani biz taraf olmayı, taraftar olmayı, bir konuşmayı seviyoruz.
Evet.
Ve bunu keskin şekilde tutuyoruz. Biz siyah ve beyazız. Bizim hiç gülümüz yok mesela. Asarım, keserim, öyle şey mi olur, namussuzsun falan. Hani böyle bayağı keskin ifadelerimiz var karşısında. Dolayısıyla hani gri aslında bir şeyi anlamak ve yorumlayabilmek demek ya, o da yok. Onu da yapmak istemiyorum. Yani orada bir mantık düşünüyorum. O siyah ve beyaz olmak çok değerli. Üstüne dediğim gibi ben haklıydım. Bak dediğim oldu. Neyse çok böyle şey. Yes, ya yaptım be işte bak benim dediğim oldu. Ama adam insanlar öyle oldu. Sen benim dediğim olduğunu neden söylüyorsun? Bunu şey hani kendi kocama da ben bu konuyla ilgili çok geliyorum mesela. Ekonomi. Ben biliyordum işte Euro'nun yükseleceğini. Ya isterdim isterdim mi Euro yükselmiş. Bunu batmışız ama ülke batmış. Bana ne?
Gerçekten.
Senin bilmem ne gibi hiçbir derdin yok. Bilmeyebilirim. Batıyoruz. Onun gibi bir şey aslında. Ama biz böyle şeylerden hani yokluk içerisinde bilmekten yani ben bildiğimden mutlu olan bir şey. Bu da aslında o ben yaptım, ben bildim. Böyle herhalde küçük özgüven sorunu acaba.
Olabilir bir yandan da.
Yani bir derdimiz var yani.
Ve
Yok
galiba
ya ne
pek de
olacak
kolay
olsun.
çözemeyeceğimiz bir dert gibi. Bize yapışmış bir dert.
Çok çözemeyeceğim. Yani o yani evet yani özellikle yaşlandıkça daha çok görüyorum. Annelerde, babalarda, anneannelerde, geldi falan şu anda. Ben dedim oldu, oldu bilmem neydi falan filan çok keskinleşiyor. Keskinleşti durumlar daha da tehlikeli.
Peki yani buradan hem biraz taraflığa bağlayacağım hem de çok hani gündemde olduğu için sen bir kadın olarak bir şey söylemek ister misin? Onu soracağım. Bu dönemde aşırı bir yine taciz konusu söz konusu ya. Bu işte Hasan Ali Toptaş'la başlayan bir taciz ifşası ortaya çıktı. Bunda hep şöyle bir tavır oluyor. Yani bunu paylaşmaya cesaret eden kadınlar oluyor. Tabii ki yaşadıklarından dolayı yıllarca içlerinde tutmuş, hala söylemeye çekinen bir sürü kadın var. Kendileri de çünkü bu konuyla yüzleşemiyorlar. Bunu bir şekilde bir tane cesur kadın çıkıp söylüyor ve işte kendisine destekçiler buluyor. Bir de şöyle tipler oluyor. Taciz olmuş madem, niye o zaman konuşmadın? Şimdi tacizden tacize fark var. Bu nasıl bir taciz ki? O zaman seni odasında taciz ettiyse sen niye onun odasındaydın ki? Yani sanki bunu yaşayan kadının o odada olması bir suçmuş. Onu o zaman söylememesi ya da çok bariz bir kanıtının olması gerekirmiş gibi bir kitle var ya, yani insanın midesinin bulandığı. Ne hissediyorsun okurken ya da görürken?
Ya bu erkek egemen ya da kadın egemen hiç fark etmez. Bu hiç cinsiyet egemen kültürlerdeki bu durdurulamaz ve zaman geçtikçe geçmesi gerekirken yani sene olmuş 2020 taciz mi kalmış diye var. Ve gittikçe artan ya da insanlar artık daha cesur olduğu için sosyal medyada o sahne diyorum ya sahneye daha rahat çıkabildiğim için ben yani televizyonda o kadar kolay olmayabilir. Sosyal medyadan bunu söylemek belki daha kolay. Bildikleri için belki de ortaya çıkıyor. Şimdi bu dünyada ben şöyle hissediyorum. Abi, bitmiyor. Yani biz kendi etrafımızda, kendi içimizde yaptığımız işlerde yani siz de reklam dünyasında, bu dünyanın içerisinde bir de bu hikayeleri bilmiyoruz. Ben bu sektöre girdiğimde 2004, 2005, 2006 yılında ben bunları gördüm yani gözükle gördüm. Bana da yetiydi. Ve ben bu dünyanın içerisinde mesela erkek gibi olmayı seçtim. Zaten hani böyle söylediğimde pehlivan olmuş falan içinde böyle bir ruh da vardı. Ya ben böyle erkek gibi davranırsam kimse bana bakmaz belki falan. Ve yani ne olacak ya niye yok? Ne yapıyor? Etsin. Benim imazdan gel ve bunun nedir? Sen de dalga geç falan. Bu bir yere geldi. Bu bana öğretildi. Çünkü başka şekilde var olamaz. Bu hani reklam dünyası dediğim dünya bence hani eğitim kültürü, yargıları, dünya görüşü açısından çok yani toplumun görüşüne göre diğer tarafında da daha ileri bir yerde. Çok fazla böyle misalya maruz kalıp ben bile böyle bir şekilde davranıyorsam ve bunu ilk defasında bu şekilde söylüyorsam, ilk defa bunu söylüyorum. Bu bir sorun var. Bunu söylemek çok zor. Ve bunu söyleyebilmek çok çok büyük cesaret. Geri kalan insanlar her şeyi diyecekler. Onların bir şey edemen, kadın erkeğine erkeğe edemen, cinsel edemen ne edemezse o zihniyetlerinde, o büyütmelerinde olan bir hasar. Bu hasardan dolayı her zaman böyle tepki verecekler. Diyecekler ki ama hep niye edeceksin? Diyecekler ki çok hiç içmedi. Diyecekler ki ama herkese bilen bir kızdı. Ama bu hikayelerin maalesef bu ülkede yine hani tırnak içinde zamanında konuşmuş konuşmuyor. Erkek tarafı hikayeler de var. Yani erkek bunu erkeğe de yapıyor. Daha erkekler konuşmaya başlamadılar sadece.
Doğru.
Yani
ailelerinde...
Bir insan bir hak görmüyor. Yani değil mi? Yani bir taciz edebilmek, birisini rahatsız edebilmek ve onu özbenliğine verdiği zararı unutmamak. Olmak. Saygısı bir insan yani. Sadece bir insan. Kul hakkına girmek falan bir şey mi yani? Ben işte, ne, de sadece onun yeteneğinden. Tamamen onun güzel bir insanısından. O gülümsüyor zaten. Sen gülümsemesi ki. Ne yapayım? Sonuçluyor da kesin.
Ve cevap da şey oluyor ya, sanki hani ben farkında bile olmadan yaptım. Hadi ya, hadi ya. Gerçekten
hadi
yani
ya,
cevap mı bu?
Öyledir.
Ve yani senin söylediğin şeyi de, bak burası da bir sahne olduğu için kullanacağım bunu. Gerçekten reklam dünyasının da bu cesarete ve birilerinin konuşmasına çok ihtiyacı var. Gerçekten geceleri uykuları kaçsın ne zaman ifşa olacaklar diye.
Ben de kaçtım. Kaçmadım da. Gerçekten bu engellenemez bazen şeyle geliyor, ünle, ünvanla, parayla geliyor hani o kafalar. Bazen de kompleksle geliyor, hani çok garip. Ama hepsinin içerisinde o özünde özgüvensiz varlık var. Yani ne olacak ki? Yani sen olduğunda zaten senin etrafında seni seven insanlar olacaksa o insanlar etkilemişsin. Başka bir yere ihtiyacın yok, kimseyi tanış etmeye de ihtiyacın yok. Ona etkin, sözel ya da fiziksel herhangi bir tacizde seni daha iyi hissetmek söz konusu olamaz ya. Rahatsız ol. Bundan dolayı mutsuz ol. Yani bu kendine yakıştığı bundan dolayı mutsuz ol zaten böyle bir şey yaptığında.
İşte mesela şey, bir tane yayın evinin sahibi işte İbrahim Çolak'tı galiba, işte intihar etmiş. Hani taciz ettiğin için, yıllar önce taciz etmene rağmen yıllarca yaşadın da şimdi bunu başkaları öğrendi diye ölmeyi tercih etmeni, ya kimse kusura bakmasın ama şey yapamıyorum, üzülemiyorum. Yani sen o tacizle yaşadın, kendini hiç kötü falan da bir insan olarak görmüyordun. Şimdi sadece bunu çocukların öğrendi, karın öğrendi ve toplum öğrendi diye gitmeyi tercih ediyorsun. O insanların üzerine
o
bırakıyorsun.
Bakışını da mesela hukuki olarak kabul edilmez bir konu vardı. Yani sallıyorum. O iş yerinde aynı yaşta olan mesela, o kendisi 30 yaşında var, oğlum var dedim. 30 yaşındaki başka bir kadını taciz etse intihar etmezdi. Eğer taciz ettiği insan 18 yaşının altında falan, anladın mı? Hani böyle kızınla aynı yaşta falan biriyse intihar edebilir. Çünkü zaten intihar etmese de tecavüzcüler konusunda zaten şişliyor ya bu ülke. Hani böyle bir şey yani, şişlenmek ya da kendisini kendi kendine zaten cezasını kesmiş. Diğer türlü zaten şey diyecekti, benim konuştuğumuz ama güldü, ama teşneydi, ama minnet diyordu falan gibi kendini doğrulama dünyasına götürecek. Bugün ben şeyi de çok doğru bulmuyorum yani. Özür dileyen yayın evi insanı da doğru bulmuyorum. Ama yani neyin özürünü biliyorsunuz? Neden özür? Tam bu da kendini anlıyor. Orada bir araya göre sosyal medyada ne yapıyordu? Kızdım, bunu özür diliyorum falan. Bakalım değişecek misin? Gerçekten ben merak ediyorum. Değişecek mi?
Tabii farkında bile olmadığın hareketlerini nasıl değiştirebilirsin ki? Değil mi? Farkında olmadan yapmışsın sonuçta. Yani.
Bakalım ne yapacaksın yani? Neyin ne kadar farkında vardın? Yani özür dilediğin an o bir hani kabul edelimmiş gibi yapalım. Bence özürün beraber getirdiği aksiyonlar daha değerli. Ne yapacaksın sen? Sen bununla ilgili nasıl yapacaksın olacaksın?
Evet.
Sen nasıl bir çocuk yetiştireceksin? Ben mesela senin çocuğuna mesela şey diyebilirim. Oğlum sen hani, topraktan iyi bir insan ol. Şimdi ay onu söyleme. Sen ne olacaksın onu mu ol? Bir kere ben senin ilgili sana hiçbir şey söyleyemem. Sadece iyi bir insan ol. Ses ve kalp. Başka hiçbir şey istemiyorum sana. Ama istiyorsan onu ol. İstiyorsan ol, okuma, tersleri ol, bilmem. Önemli değil, ne istiyorsan. Sadece çok sev, çok sev. Başka hiçbir şeye gerek yok. Bu dünya bu kadar.
Evet, en önemli iki şeyin en az sahip olunan bir dünyada Evet, çok büyük erdem ikisini de yapabiliyor olmak.
Maalesef. Yani biz işte seviyoruz zannediyoruz insanları sokaklarda. Biz onlara böyle laf attığımızda hani böyle baksana falan çocuklara falan yani falan şey o ya. Bu ülkede yani bu söylediğim bu dünyada da böyle de bu ülkede oğlan çocukları küçükken böyle a gel oğlum kucağıma otur diyen amcaların kucağına verilmez. Bu ülkede neden oğlan çocukları annelerine beraber sevdiğiniz? Kadın altı biliyorum. Çok çok çok kapıklık var yani. Bu nedeni gerçekten cinsellik diye adlandırdığımız kavramı anlamamış olmak, bu kadar gizli saklı yapıp, saklı yapıp, bu kadar üstünü örtüp, bir yerden fışkırıyor anlıyor musun? İşte böyle hani bir şey fışkırıyor ve sen böyle abi ne oldu? Bir dakika anlıyorum ben. Ne nasıl bir enerji? Ne gerek var? Sizden bana bir şey değil. Ama böyle bir yer değil. Bunu ancak hani gerçekten şeffaflaştığımızda, gerçekten zihinleştirdiğimizde, gerçekten duygularımızla, bütünlerimizle, kendi özbenliğimizle, yani o demin alkışlanma isteği gibi hep isteğimizle de buluştuğumuzda ancak atlatırız.
Yine
Seks de, seks yapmak istediğin insanla o sen yapmak istediğin yapılan bir şeydir. Kediler bile öyle yapıyor yani.
yine anlaması uzun bir süreç dünyanın ama okey. Her soru galiba böyle bir yere gidecek. Peki sevişmek demişken hemen oradan bağlayacağım şimdi. Sence ya bu böyle bizim neslimizin belki her neslin tabii özgürce yaşanılabildiği zaman çok önemli kavramlarından biri aşk ya. Ve aşkın içinde 1.000 tane hal var. Genelini soracağım. Sence aşk için her şey mübah olabilir mi?
Aşıkken evet. Öyle bir şey. Yani aşk için her şey mübah. Kafan çalışmaz. Her şey gelir. Ama ya o çok nasıl diyeyim? O nasıl bir ruh haliyse kendi adıma da bunu size tanımlayıp söylüyorum. Bazen böyle kafanın durduğu salaklaştırmayacağım. Asla yapmamız için her şeyi yapabildiğin noktaya geliyorsun. Aşk her şey mübah değil aslında. Dolayısıyla sen aşık her şey mübah dediğinde kendinle ilgili çok kötü bir çukura düşmüş oluyorsun. O çukur seni mutsuz ediyor. O çukur sana zarar veriyor. O çukur senin kimliğine zarar veriyor. O çukur senin hani böyle aşık ve mutsuz bir karakter, aşık ve mutsuz bir karakter haline dönüştürebiliyor. Biliyor. Dolayısıyla evet, hani böyle oradayken öyleymiş gibi düşünebiliriz. Hani o bir süreç çünkü o bir an yani. Çok tutkulu, çok yüksek bir yerdesin. Ama aşk öyle bir yüksek bir an. Hani sonra normale düştüğün zaman o yükseklik duyguyla memnun musun? Onu bir tartabiliyor olman lazım. O da ancak herhalde yani yaşta falan geliyor herhalde. Çünkü belli bir yaştayken bunu fark etmen çok mümkün değil.
O duyguyu yakalamışken kime ne oluyorsa olsun, kim üzülüyorsa üzülsün, kim benim hakkımda ne diyorsa desin, ben bunu yaşayacağım diyorsun. Sonra hop kalıyorsun böyle ve hani başkasını üzdüysen üzülüyorsun. Başkasının canını yaktıysan senin canın yanıyor. Dediğin gibi kendi karakterinle ilgili bazı şeylere dönüp bakıyorsun. Ben o yüzden galiba aşk için her şey mübah değil ya.
Değil.
Değil.
Değil
Tamam.
ama dediğim gibi hani bu yine çok böyle anneanne lafı. Artık her şey mübah değil. Çünkü belli bir kafadayken, belli bir hayatının belli bir döneminde artık her şey mübah olmadığını kendin deneyimleyene kadar bile söyleyemezsin. Anlatabiliyor muyum? O çok doğal bir şey yani. Bir şey gibi düşecek mi kafanı yıkayacak mı? Böyle bir küçük bir damga yiyeceksin. Kendine bir damga yedireceksin. Yani. Orada bir şey olacak yani. Bir mutsuzluk, bir sıkıntı. Sonra diyeceksin ki ben bunu yapmayacaksın ya. Aa, yapmasaydın daha mı iyi? Daha iyiydi yani. Gerek var mıydı? Evet, o anda çok iyiydi ama o anın da iyisi. O an evet karşı çok güzel yaşadım ama herkes yok. Aftereffektleri artmış yürütülen kovalayan şeyler.
Yani dünyanın en güzel hislerinden biri yüksek ihtimalle ama dünyanın en tehlikeli hislerinden de biri sanırım.
Yani onun bir utanç yürüyüşü var yani. Sonrasında bir sokağa çıkıp yürüyeceğim. Yürüdüğüm zaman alın onun yürüdüğünde o utanç yürüyüşüyle alakalı hani yüzünde tatlı bir yüzük var ama hani içinde tedirginlik varsa ona da bir barış. Bunu da kabullen. Değil mi? Aşk için her şeyi bak değil. Kabul et. Böyle yaşa. Okey, bu arada yapmaya devam edelim. Ne diyeyim? Çok güzel bir yüzyıl. Çok yüksek. Hiç bana kafaya gelmez mi ya? Kuru.
Ama şey doğru
Ama
gerçekten. Aşk için her şeyin mübah olduğunu zannedip onu yaşayıp sonra öyle olmadığını öğrenmek de gerekiyor.
ölüm yok zaten. Çok güzel oluyor. Çünkü aşk için her şey mübah dediğin yerde şeyi kabul ediyorsun. Aslında yapmaman gereken bazı şeyleri yapıyor oldun. Orada değil mi? Yani orada bir zaten şey kabulü var. Bak yapımda olan ya.
Kendini de
İşte
daha
aşk
yakından
olduğun.
tanıyorsun aslında. Kendini de daha yakından tanıyorsun, yapmam dediğin bir şey yaptığını görünce.
Tabii. Çok, çok iyi bence. Hani öyle birçok şeyi yapmam dediklerini. Yapıldığı zaman çok ayıp gördüklerini. Sana kendini yapıp sonra bunu aşk için her şeyini baktırma. Aşkı aşıksın deyip kendine bunu kendini doğrulayıp sonra böyle 5-10 sene geçtikten sonra da böyle abi ben salak bunlara. Okey aşıklık da hani ne bu kadar da değil ki. Tamam dediğin bir noktaya girebiliyorsun. Çocukken de böyle olur ama. Hani, o şey, ilk ergenlik yüzyılların yaşadığı maçları düşün. Hepsi büyük bir ihtimal, büyük bir ihtimal. Ama kafaları çok güzeldi yani. Çok heyecanlıydı.
Doğru,
Fena değil.
yaşarken çok güzeldi. Doğru.
Evet. Aynı ilgili aslında muhafaza etmeye çalışmak için bir şey yok. O aşkın sana verdiği özgür duygularını toplum ve kuralları umursamadan yapmaya devam etme isteği. Yani soruyor. Sen yap. Hani ben mesela kendimle ilgili şunu söyleyebilirim. Benim için aslında şimdi bahsedeyim. Belki öyle bir bilgilerim için. Çok saygı duyuyorum. Öyle olsun. Ama benim karakterimle beni sonra kovalıyor onlar. Şimdi seni kovalıyordan kastım. Arkamda insanlar konuşuyor değil. Benim kafam benim arkamdan konuşuyor. Yani kendimi affetmiyorum. O zaman gerek yok. Oradaki yani tutmak lazım. Gerek yok bir benim aslında.
Evet, senin oradaki vicdan muhasebe tamamen kendinle.
Tabii. Yani kimse değil. Yani bunun dolayısıyla bunu kimseyi yargılayarak söyleyemem. Sen nasıl istiyorsun ama doğru şekilde yaşa. Sadece şunu bil. Sonrasında kafana bir duygular düşecek mi? Bu duygular kafana düştüğünde sen kendini nasıl hissedeceksin? Taciz ettiğinde intihar mı edeceksin? Kadın olarak söylüyorum. Yani bak ya çok aşıktım. Taciz ettim, intihar ediyorum. Hani böldü mü? Yoksa devam mı edeceksin? Taciz etmeyerek. Hani bütün sana kalmış değil ki.
Güzel konuştuk ha. Bir sürü
Ha,
şeyden
vallahi.
bahsettik. Peki senin bir sorun var mı bundan sonraki kişiye sormam için?
Var.
Söyle.
Bugün çok taraftarlık konuştuk senle.
Söyle.
Oradan devam ederim o zaman. Bir dönem böyle hepimiz en azından ben öyleydim. Çok fanatik böyle bir fanatizm diye bir kavram vardı. Fanatik insanlar. Bir takımın fanatiği olmakla başlayan. Onun haricinde sonra belli bir durumun, konserin, sanatçının, vesaire vesaire. Ve şimdi bu insanlar ne yapıyorlar çok merak ediyorum. Çünkü ben içimdeki fanatizmi kaybettim. Fanatik kaldı mı insanları çok merak ediyorum. Bu insanlar nasıl bir fanatizm yaşıyor? Bir yaşam tarzı olarak mı fanatiklerdi? Ben ki bu kadar fanatik değil miyim diye bir sorun var.
Tamam, hadi bakalım kim cevaplayacak. Çok teşekkür ediyorum
Bakalım.
Canan.
Ben teşekkür ederim.
Ağzına sağlık. Çok öptüm.
Çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum.
Ben çok
Öpüyorum seni.
teşekkür ederim. Hoşça kal. Bay bay.
Bay bay.